Ayrım 23. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 284. Vera ile Karadeniz kıyılarında. Vera yaz tatilinde arkadaşlarıyla birlikte Karadeniz kıyılarında bir tatil köyüne gitti. Bir süre Nazım'dan uzak kalmak istiyordu. Ama Nazım onu Moskova'da bulamayınca telaşa kapıldı ve nerede olduğunu öğrendi. Kıskançlıktan kıvranıyordu. Onsuz yapamayacağını anlamıştı. Kararını verdi ve arabasını atladığı gibi Karadeniz kıyılarına ulaştı. Vera onu görünce çok şaşırdı, biraz da keyfi kaçtı. Çünkü bütün arkadaşları her fırsatta Nazım'a avans veriyorlardı. Bu da Vera'yı çok huzursuz ediyordu. Nazım, sevgilisinin tatilini berbat etmişti. Aralarındaki ilişkiyi artık anlamayan kalmamıştı. Orada Vera, Nazım'dan uzak durmaya çalışıyor ama beceremiyordu. O Nazım'dan uzaklaştığı sıralarda genç kadınlar şairin başına üşüşüyor ve Vera kıskançlıktan deliye dönüyordu. Nazım da onu hiç yalnız bırakmamaya çalışıyor, kıyıda bir süre birbirlerinin uzaklaştıkları zamanlarda ufak çakıl taşlarını fırlatarak onun dikkatini çekiyordu. Kafkasya'da Arhipo Osipovka köyünün kıyılarında geçen günler Nazım'a esin kaynağı olmuştu. Orada ilk şu şiiri yazdı. Bu yıl güz başlarında güneyde denize, kuma, güneşe bulanıyorum, ağaca bulanıyorum, bala bulanır gibi elmalara. Geceleri gökyüzü kokuyor ekin gibi, geceleri iniyor tozlu sıcak yola gökyüzü, yıldızlara bulanıyorum. Denize, kuma, güneşe, elmaya, yıldızlara alışıyorum gülüm, iyice alışıyorum. Denize, kuma, güneşe, elmaya, yıldızlara karışıp gitmenin zamanı geldi. Bu karamsar bir şiirdi. Nazım ufak ufak dünyaya veda etmeye hazırlanır gibiydi. Bunun ardından ertesi gün şu şiiri yazdı. Rüzgarlı bir güvertede deniz suyuyla tel fırçayla yıkanmış branda bezinden gömlek gibi sırtımda keder. Ve bu güney köyünde durup dinlenmeden kızarıp ballanıyor güneş genç kızlarla kayısılarda. 4 gün sonra da Arılar başlıklı şiiri yazdı. İri bal damlaları gibi arılar. Arılar asmaları taşıyor güneşe. Gençliğimden uçup geldiler. Bu elmalar da oradan bu ağır elmalar. Bu altın tozlu yol, bu ak çakıllar dere boyunda türkülere inanışım. Hasetsizliğim, bu bulutsuz gün de oradan bu mavi gün. Çırılçıplak, sıcacık, sırtüstü yatan deniz. Bu hasret ve aydınlık dişlere bu kalın dudaklı ağzın, bu Kafkasya köyünde arıların ayağında iri bal damlaları gibi geldiler gençliğimden. Bir yerlerden unuttuğum gençliğimden, bir yerlerde doyamadan. Nazım Moskova'ya döndükten birkaç hafta sonra Ekim başlarında Taşkent'e gitti. Orada Asya-Afrika Yazarlar Birliği kurultayı toplanıyordu. Bir gazeteci Nazım'a edebiyatın barışta ve toplumsal ilerlemedeki rolünü sordu. Nazım şöyle dedi. Bir yazar eğer yazar olmayı hak ediyorsa olayları bir ayna gibi yansıtmakla yetinemez. Hatta yazarın böyle bir ayna görevi olduğunu ileri sürmüş olan iri kıyım Avrupa yazarları bile genelde romanlarında bu sınırı aşmışlardır. Yazar her şeyden önce zamanına ayak uydurmasını bilen, halkıyla ve bütün insanlıkla birlikte dünyanın mutluluğu için dövüşen bir kişidir. Yazarın bu alandaki sorumluluğu, devlet ve siyaset adamlarının sorumluluğundan hiç de az değildir. Biz yazarlar, insanlığın yüzlerce yıl boyunca yarattığı kültür değerlerinin savunulmasında ilk saflardayız. Taşkent Kurultayı bu bakımdan önemli olacaktır. Nazım Gayina'yla olduğu halde Vera'yı bir türlü aklından çıkaramıyordu. Münevver'i de unutmuş değildi. Bu ikilem içinde bocalayıp duruyordu. Moskova'ya döner dönmez Münevver ve Vera için iki sevda başlıklı şiiri yazdı. Bir kopyasını da Abidin'e göndererek mektubun dibini "Bir gönülde iki sevda olabiliyormuş" diye de bir not ekledi. Şiir şöyleydi. Bir gönülde iki sevda olamaz. Yalan olabilir. Fulya tarlasında mıyım? Karlı kayın ormanında mı? Gülüp ağlıyor sevdiğim kadınlar iki dilde. Vera da Nazım'ı deli gibi sevdiğini artık anlıyordu. Bu dayanılmaz bir tutkuydu. Ne yapacak, ne edecekti? Nasıl? Uzun bir aradan sonra Nazım'la yeniden baş başa verip iki inatçı oyunu üzerinde çalışmaya başladılar. Ama Nazım sürekli ölüm telaşı içindeydi. O günlerde vasiyetnamesini hazırlayıp notere bıraktı. Bu belgede telif ücretlerinden gelecek paranın 1/4'ünün karısı Münevver ile oğlu Mehmet'e, 1/4'ünün de Türkiye Komünist Partisi'ne bırakılmasını istiyordu. Galina'ya veda, Vera ile evlilik. Vera ile ilişkileri böyle devam edemezdi. 1960 başlarında birlikte yaşamaya karar verdiler. Ama arada bir kadın daha vardı. Galina, onu son 8 yılda 5 kez ölümden kurtarmış ve hiçbir şey beklemeden ona bağlanmış bir kadındı. O ne olacaktı? Nazım kendisini ona karşı borçlu hissediyordu. Her gittiği yerden ona mektup yazıyordu. İlk mektuplarında ona sadece Galina diyordu, sonra Galinacığım, Galiçkan benim, Galya, canım, Galyuşkam, Güllü, Güllü kızım, Güllü hanım, sultanım, güzelim, şekerim, sevincim benim, hayatımın neşesi diye de mektuplar yazdı. Ona karşı tutkusu mektuplarda pek yer almıyor, sadece şu tür sözlere rastlanıyordu. Burada çok sıkılıyorum. Bir an önce eve dönmek istiyorum. Evden başka hiçbir yerde mutluluk yok. Vallahi sensiz sıkılıyorum. Galina'ya sağlığından da söz ederek şöyle diyordu. Ekstra sistoller, zaman zaman ağrılar devam ediyor. O kadar sıkılıyorum ki neredeyse aklımı kaçıracağım. İyi uyuyamıyorum, kötü rüyalar görüyorum. Sesini duysaydım, hiç olmazsa iyi gelirdi güzel kızım. Nazım Vera ile sevişirken de Galina'ya yazmayı hiç ihmal etmemişti. Ama bunlar genelde dost mektuplarıydı. Ona tek bir aşk şiiri bile yazmamıştı. Galina, onun Münevver'den kopmadığını biliyor ama kıskanmıyordu. Derken Galina'nın karşısına Vera çıktı. Bu kadın Münevver gibi uzaklarda değil, evlerinin içindeydi. Galina, Nazım'ın ona tutulduğunu biliyor ama buna katlanmaktan başka çare görmüyordu. Tek güvendiği şey Vera'nın evli olmasıydı. Uzun bir bocalama döneminden sonra Nazım kararını verdi. Bu kararını mektupla Galina'ya bildirecekti. Şu mektubu yazdı. Canım, kızım, anam, yoldaşım, bacım, Mehmet'im, Münevver'im, Galya'm. Bunu yapıyorsam başka bir şey yapamadığım içindir. Eğer ben de senin yüreğinde ve kafanda senin yoldaşın, dertlerini paylaşan ağabeysem, sen kadınlık gururunu çiğneyen bu acı karşısında ayakta durabilir ve büyük dostluğumuzu çiğnemezsin. Günlerimin sayılı olduğunu ikimiz de biliyoruz. Elimden geleni yapacak ve daha uzun yaşamaya çalışacağım. Senden son bir ricam, beni affet. Döndüğümde Moskova'daki evime yerleşeceğim. Eğer istersen, kır eviyle otomobil sende kalsın. Elindeki para en az 9 ay masraflarına yeter. Daha sonra ölmez sağ kalırsak, bu masrafları ben üstleneceğim. İnsanlar ne der diye düşüncelerle üzülmeyecek kadar olgun bir insansın sen. Dedikodular olacak. Buna sevinecek insanlar çıkacaktır. Sana soru soran herkese, Nazım benim en yakın dostumdur, böyle kalacak, de. Mübarek ellerinden öperim. Nazım artık özgürdü. Vera ile birlikte önce Bakü'ye gittiler, ardından da Kafkasya eteklerinde Kislovodsk adlı bir kasabaya. Mutluluğu yaşıyorlardı. Sevgililer 2 aya yakın bir süre oralarda kaldıktan sonra Moskova'ya döndüler. Artık hep birlikte ve çok mutluydular. Ve Nazım, Vera'ya durmadan şiirler yazıyordu. Nazım, Galina'dan ayrıldıktan sonra Vera da kocasını açık açık durumunu anlatmaya karar verdi. Zaten o da karısının Nazım'la olan dostluğunu ve ona olan tutkusunu sezer gibi olmuştu. Ama eşinin duygularına saygısı vardı. Vera ona durumu açıklayınca onu kırmak istemedi. Dost kalacaklar, birbirlerinden kopmayacaklar ve Vera hafta sonları eşini ve kızını görmeye gidecekti. 1960 başlarında dostça ayrıldılar. Nazım, Galina sorununu çözdükten sonra çok rahatlamıştı. Münevver'le de ilişkisi kopmuş gibiydi. İstanbul'dan gelen bir mektupta ona Münevver konusunda bir takım dedikodular iletilmişti. Nazım artık köprülerin atılması zamanının geldiğini anlıyordu. 1960 sonbaharında bir akşam Vera'ya, ''Sevgilim'' dedi, ''kaç zamandır bir arada yaşıyoruz. Herkes bize evliymişiz gibi davranıyor. Evlilik birlikteliğimizi yasal bir duruma getirecek. Ne olur bana hiç kendini sıkıntıya sokmadan cevap ver. Benimle evlenir misin?'' Vera, zaten çoktandır bu öneriyi bekliyordu. Yüzünü mutlu bir gülümseme kapladı. ''Elbette Nazım'' dedi. ''Elbette senin karın olmak isterim. Geç bile kaldık. Hemen derhal evlenelim. Her zaman seninle övüneceğim. Hayatım yeni bir renk kazanacak. Beni herkese eşin olarak tanıtacaksın. Bundan büyük bir mutluluk mu olur?'' Nazım sevgilisini büyük bir coşkuyla kucakladı. O akşam vodka, havyar ve çeşitli mezeler eşliğinde bu kararlarını kutladılar. Ertesi sabahta ilk işleri evlendirme dairesine giderek gerekli işlemleri yaptırmak oldu. 18 Kasım 1960 günü iki tanıkla gösterişsiz, törensiz, hiç kimseye haber vermeden nikahlandılar. Artık mutluluğun doruğuna erişmişlerdi. Evliliklerini herkese açıklamaktan zevk alıyorlar ve her yeri birlikte çağırıyorlardı. Ne var ki çoğu zaman baş başa kalabilmek için davetleri geri çeviriyorlardı. Bütün gün ve gece birlikte olmaktan hiç sıkılmıyor, başka hiçbir şey aramıyorlardı. Evliliğin verdiği bu mutluluk içinde aylar birbirini kovaladı. Kış, Moskova'nın buz gibi soğuğunda, karlar altında geçti. Ama bu iklim koşulları altında bile Nazım çalışmalarını hiç aksatmadı. Bahar gelince birlikte Paris'e gitmeye karar verdiler. Nazım, Vera'ya Paris'i o kadar çok anlatmıştı ki sevgili eşi hem Paris'i hem de Nazım'ın oradaki dostlarını görmek için sabırsızlanıyordu. İkinci kez Paris. Nisan başlarında uçakla Paris'e gittiler. Abidin bu kez onları Sen Yerman Kilisesi arkasında Rue Jacob'da bir otele yerleştirdi. Orası da Paris'in göbeği sayılırdı. Café de Flore, Le Domagos gibi ünlü kahveler oradaydı. Tazara da metronun karşısında bir apartmanda oturuyordu. Ünlü bütün sanat galerileri, Saint-Germain varoluşçuların buluştuğu bu mahallede toplanmıştı. Bir zamanlar Sartre, Claude Roy, Greco, Muluji gibi yazar ve sanatçılar akşamları oradaki barlarda buluşurlardı. Abidin orada Globe Kitabevi'nde Nazım'a bir imza günü düzenlemişti. Kitabevi'nin bulunduğu sokak, çiçekçi, mezeci ve meyve dükkanları ve ünlü lokantalarla doluydu. Nazım'ın kitap imza adını öğrenenler o gün Kitabevi'nde kuyruğa girdiler. İşlerinde Türkler de vardı. O dönemde Paris Büyükelçiliği'nde basın ataşesi olarak çalışan Aydemir Balkan, Nazım'ın kitap imzalayacağını duyunca Paris'te bulunan iki Türk köşe yazarına şöyle demişti. Koşun, Globe Kitabevi'nde Nazım Hikmet kitaplarını imzalayacak. Hayatınızın bu fırsatını kaçırmayın. Aydemir'e göre bu iki gazeteci solculuk denildi mi mangalda kül bırakmayan şöhretlerdi. Ama ikisi de imzaya gelmedi. Aydemir iki gün sonra onlara rastlayınca, "Yahu," dedi, "ne oldu, gelmediniz?" "Gitmedik Aydemir, çünkü orada sadece Fransız polisinin değil, Türk polisinin de olacağını düşündük." "Yahu siz nasıl solcu gazetecisiniz? Ben devlet memuruyum, Nazım'ı evime davet ettim, siz kitap evine bile gelmeye cesaret edemediniz." Türkiye'deki baskı Paris'e kadar uzanmıştı. O gün imzaya gelen Türkler Nazım'ı sorguya çektiler. "Paris'te ne kadar kalacaksınız? Elçiliğe uğrayacak mısınız? Türkiye'ye gitmeyi düşünüyor musunuz? Neyle geçiniyorsunuz? Ayda kaç ruble kazanıyorsunuz?" Nazım'ın bu son soruya cevabı şu oldu. "Oğlum, bizim şiir kitapları, oyunlar orada 100.000 basar ve 2 günde tükenir." Aradan birkaç gün geçtikten sonra Abidin o sıralarda UNESCO'da görevli olan Hıfzı Topuz'a Nazım'ın gelişini haber verdi. "Senden söz ettim. Kendisiyle tanışmak istediğini söyledim." Sevindi. "Yarın onunla saat 11'de otelde buluşacağız. Sen de gel." Hıfzı, Nazım'ı tanıyacağına çok sevindi. Yıllardan beri onun şiirlerini okurdu. Vala ve Müzeher'den Nazım'ın tutukluluk yıllarında çektiği acıları dinlemiş, açlık grevi sırasında başına gelenleri heyecanla izlemişti. Demek ki yıllar sonra Nazım'ı görebilecekti. Ertesi gün Abidin'in söylediği otele gitti. Nazım ve Abidin lobide sohbet ediyorlardı. Abidin onu görünce, "Nazım, işte hayranlarından Hıfzı geldi," dedi. İkisi de ayağa kalktı. Hıfzı ikisiyle de kucaklaştı. Nazım çok şık bir kahverengi takım elbise giymişti. Kravatlıydı, giyimine özen gösterdiği anlaşılıyordu. Hıfzı'ya 40 yıllık dost gibi davranarak, "Anlatın bakalım, Türkiye'de neler oluyor?" diye sordu. Hıfzı o günlerde gazetelerin manşetlerinde olan haberlerden söz etti. Üniversiteden atılan 147 öğretim üyesinin geri dönmelerine Milli Birlik Komitesi'nin karşı çıktığını söyledi. Nazım, "Eski hamam eski tas," demekle yetindi. Başka bir haber, siyasal parti çalışmalarının kısmen serbest bırakılmasıydı. Nazım bu haberden pek hoşlanmadı. Çünkü beklenen özgürlük bir türlü gelmiyordu. Gazeteler o günlerde Türkiye'de yeni anayasanın işçilerin grev ve toplu sözleşme hakkını tanıyan maddelerinin kabul edildiğini yazıyordu. Nazım, "Görelim bakalım nasıl uygulayacaklar," dedi. 26 Şubat'ta Hasan Ali Yücel ölmüştü. O da gündeme geldi. Nazım, onun bakanlığı sırasında yapılan işlerin başarılı olduğunu söyledi ve Yücel'i saygıyla andı. Ama onun 1933'te kendisiyle "Ey deli şair" diye alay etmesini de unutmuş görünmüyordu. Sonra yazarlardan, şairlerden, politikacılardan söz açıldı. Hıfzı onun çok sevdiği Orhan Kemal'den söz ederek şöyle dedi: "Orhan benim yakın dostumdur. Akşamda çalıştığım yıllarda onunla sık sık buluşur, sohbet eder, bazen de meyhanelere giderdik. Son olarak onu birkaç ay önce gördüm. Bana Paris'te Nazım'ı görürsem kendisine sevgilerimi ilet. Ben bugün yazar oldumsa onun sayesindedir. Bursa cezaevinde onu tanımasaydım Orhan Kemal olamazdım. Her şeyimi ona borçluyum. Onu asla unutmadım." demişti. Nazım gülümsedi ve büyük bir alçak gönüllülükle, "Onun büyük yetenekleri vardı. Ben o yeteneklerinin kullanılmasına yardım ettim. Ona yol göstermeye çalıştım. Beni sevdiğini biliyordum. Beni kırmadı ve kendi kendini yetiştirdi. İstanbul'a döndüğün zaman Orhan'a sevgilerimi söyle. Benim tarafımdan yanaklarından öp." dedi. Sonra Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'ten söz ettiler. Oktay, Nazım'ın yakın akrabasıydı. Edebiyata ve şiire meraklıydı. Nazım onu çok sevdiğini ve kendisiyle her zaman ilgilendiğini anlattı. Açlık grevi sırasında Oktay Rıfat, Melih Cevdet ve Orhan Veli'nin kendisine destek olmak için 3 günlük açlık grevi yapmalarını da hiç unutmamıştı. Üçüne de büyük sempati besliyordu. Derken Bedri Rahmi'den söz açıldı. Bedri onun için "Yiğidim aslanım burada yatıyor" şiirini yazmış ve bu şiir yıllar boyu elden ele dolaşmıştı. Nazım bunu da unutamıyordu. Bedri'yi ressam olarak da çok beğeniyordu. Ondan da hayranlıkla söz etti. Nazım daha sonra Hıfzı'ya UNESCO ile ilgili sorular sordu. UNESCO'ya hiç gitmemişti. Abidin, "Hıfzı sana UNESCO'yu gezdirsin" dedi. Orada Picasso'nun, Lurçat'ın, Tamayo'nun, Miro'nun, Carter'ın yapıtları var. Mutlaka görmelisin. Ama sana merdiven yasak. Her kata asansörle çıkacaksın. Hıfzı, "Evet" dedi. "Yarın mutlaka birlikte gelin, size hepsini göstereyim." Abidin, "Ah ne yazık ki benim işim var, gelemeyeceğim." "Nazım yalnız gelsin" dedi. Sohbet sırasında daha birçok şeyden söz edildi. Akşamdan ve ortak dostlarından, Vala'dan, Müzeher'den, Mehmet Ali Aybar'dan. Nazım onları anarken ve dinlerken vatan özlemini gidermiş oluyordu. Ertesi gün Hıfzı, Place de Fontenoy'daki UNESCO merkez binasının girişindeki resepsiyon görevlilerine Nazım'ın geleceğini bildirdi. Hepsi onun adını duymuştu. Paris'te çıkan son kitabı yanlarında olmadığı için çok üzüldüler. Saat 11'de resepsiyondakiler Nazım'ın geldiğini müjdelediler. Hıfzı hemen danışmaya koştu. Kızlar Nazım'ın çevresini kuşatmış, ondan imza alıyorlardı. Nazım'ı kızların elinden kurtarmak kolay olmadı. Nazım'la kucaklaştılar. Hıfzı onu 4. kattaki odasına götürdü. Onun geleceğini iletişim bölümündeki arkadaşlarına söylemişti, onlar da başkalarına. O da bir anda baskına uğradı. "Monsieur Nazım, hoş geldiniz. Monsieur Nazım, geçmiş olsun. Monsieur Nazım, bize bir konuşma yapacak mısınız? Bana bir imza verir misiniz?" Nazım kendisine gösterilen bu ilgiden çok mutlu oldu. Demek ki onu tanımayan yoktu. Bütün soruları gülümseyerek karşılıyor, Fransızca yanıtlar veriyordu. Hıfzı'nın sekreteri kahve getirdi. Hep birlikte kahveleri içerken sorular devam ediyordu. "Topuzu kıskanıyoruz. Sizin gibi bir dostu var" diyenler de oluyordu. O dönemde UNESCO'da daimi delegasyon yoktu. 1000 kişilik personel arasında tek Türk Hıfzı Topuz'du. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen memurlar genelde kendi aralarında yaşıyor, öteki ülkelerden gelenlerle pek kaynaşmıyordu. Yani Nazım'ın çevresini alanlar hep Batı Avrupalılardı. Kahveler içildikten sonra UNESCO'yu dolaştılar. Picasso'nun, Miro'nun resimlerini, Carter'ın heykelini gördüler ve Japon bahçesini dolaştılar. Nazım her yapının karşısında söyleyecek söz buluyor, kimisini çok beğeniyor, kimisini de eleştiriyordu. Büyük bir sanat eleştirmeni havasındaydı. Bu buluşmadan birkaç gün sonra Nazım Küba'ya gitti. Fidel Castro'ya barış ödülünü verdi ve büyük bir mutlulukla Paris'e döndü. Hıfzı, Nazım'ı görmek için sabırsızlanıyordu. Anlatacağı çok şey olması gerekti. Hıfzı ona hep birlikte bir akşam yemeği önerdi. "Çok iyi olur, Vera'yı da alalım." "Elbette, başka kimleri istersin?" "Avni'yi bu kez görmedim. Onu ve eşini de çağırsan iyi olmaz mı?" "Elbette. Ya Abidinler?" "Onlar çok dolu. Sabah akşam zaten onlarla birlikteyim. Yarın akşam onları serbest bırakalım." "İyi de nereye gideceklerdi?" Hıfzı Avni Arbaş'a danıştı. O da "Şöyle rakı içeceğimiz, Türk yemekleri yiyebileceğimiz bir yer olsa ne iyi olur," dedi. Ama ne yazık ki Paris'te bir tek Türk lokantası yoktu. Olsa olsa bir Rum ya da Ermeni lokantası olabilirdi. Orada rakı ve meze bulabilirlerdi. Ne var ki oralar genelde Türk turistlerle dolu olurdu. Nazım'la baş başa kalamayacaklardı. Avni, Pantheon'daki Le Coq d'Or'u, Altın Horoz'u önerdi. Orası, Çarlığın yıkılmasından sonra kaçanların işlettiği bir lokantaydı. Orada rakı ya da uzo bulunur ve Kafkas yemekleri yapılırdı. Demek ki en uygun yer orasıydı. Avni ertesi akşam eşi Henriette ile birlikte Nazım ve Vera'yı oraya götürdü. Hıfzı da Nezihe Topuz'la doğru lokantaya geldi. Nazım yine çok zarifti. Takım elbise giymişti. Vera da bir Rus güzeliydi. Saçları saman sarısı, kirpikleri maviydi. Çok şık bir elbise giymişti. Yüzünde gülümseme hiç eksik olmuyordu. Kimseyi yadırgamadı, herkesle öpüştü. Nazım son yıllarda iki kez Kafkas kıyılarına gittiği için Kafkas yemeklerini biliyordu. Şaşlı kebabı denilen kebabı ısmarladılar. İçki olarak ya vodka içilecekti ya da uzo, rakı yoktu. Vera vodka isteyince uzodan vazgeçildi. Masa zengin mezelerle donatıldı. Garsonlar Nazım ile Vera'nın Rusça konuştuklarını duyunca ikisini de Ruslandılar. Avni ve Hıfzı bir zamanlar İstanbul'da dağcılık kulübünde Rus eskrim hocası Nadovski'den 3-5 kelime Rusça öğrenmişlerdi. Sırası gelince bunları kullanıyorlardı. Nazım Havana anılarını anlatmaya koyuldu. Castro ona, ben öğrenciyken senin şiirlerini okurdum. Senin yaşlı başlı bir adam olduğunu zannediyordum. Meğerse bizden geçmişsin demiş ve Nazım bundan çok mutlu olmuştu. Hıfzı, Nezihe ve Henriette kendi aralarında Türkçe konuştukları zaman Nazım bunları Rusça'ya çeviriyordu. Derken masaya şef geldi, Nazım'ı saygıyla selamladıktan sonra Rusça bir şeyler anlattı. Nazım her söze niyet, niyet, hayır, hayır diye yanıt veriyordu. Şef masadan uzaklaşınca Hıfzı sordu. Ne anlattı bu adam size? Beni tanıdığını söyledi. Ben Çarlık ailesinden bilmem kimmişim ama kimliğimi gizliyormuşum. Soylu olduğum her halimden belliymiş. Az sonra buraya Grand Duke gelecekmiş. Beni burada görmesini büyük bir sürpriz olacakmış. Masadakiler gülmekten katılıyorlardı. Derken şef bir şişe şampanya getirip açtı. Bu patronun ikramıymış. Az sonra masayı Rus çigan çalgıcılar kuşattı. Bir keman, bir balalayka, bir de akordeon. Nazım'a ne emrettiğini sordular. Nazım, siz ne dilerseniz onu çalın demekle yetindi. Başladılar nefis bir çigan müziğine, sonra balalaykaya geçtiler. Çalgıcılar özellikle Vera'ya ilgi gösteriyorlardı. Nazım bu işten hiç hoşlanmadı. Zaten Vera'yı çok kıskanırdı. Paris'te de Ruslar karşısına çıkınca hırsından deli oldu. Zaman zaman Hıfzı'ya gülümseyerek, ''Bana bunu da mı yapacaktın?'' diyordu. ''Ben zaten Moskova'da Rus müziğinden, Rus yemeklerinden bıkmışım. Burada da onları karşıma çıkardın, Rusları da başıma musallat ettin.'' Şef garson, ''Ekselans'' diyordu. ''Kimliğinizi gizlemeyin. Biz sizi tanıdık. Kont bilmem kim olduğunuzu itiraf edin artık.'' Nazım kahkahalar atıyordu. Derken şef garson, anı defterini Nazım'ın önüne koydu. ''Lütfen bize iki satır yazı yazın, duygularınızı anlatın.'' ''Adetim değildir.'' dedi. ''Yazamam.'' Sonra da, ''Haydi çocuklar.'' dedi. ''Kaçalım buradan. Biraz daha kalırsak adamlar beni tahta oturtacaklar, başıma da taş giydirecekler.'' Garsondan hesabı istediler. Şef garson masaya gelerek, ''Sizi asla bırakmam.'' dedi. ''Grand Duke'e telefon ettim, yoldaymış, beklemenizi rica ediyor.'' Para da almamaya kalktılar. Hesabı görmeden kalkmak olur mu? Hıfzı da yattı. Güç bela ellerinden kurtuldular. Nazım, ''Çocuklar.'' dedi. ''Haydi doğru dürüst bir yere gidelim. Rusların olmadığı bir yere. Nereye gidiyoruz?'' Loire kıyılarında beyaz şarap içilen bir Fransız lokantasına. Yok Dor ziyafeti böylece sona erdi. Nazım'dan üç anı. Birkaç gün sonra Abidin Hıfzı'ya telefon etti. Cumartesi günü Paris yakınlarında Saint-Denis'e gideceklermiş. O gün Hıfzı önce Abidin ile Güzin'i arabasını aldı, sonra Nazım ve Vera'yı, sonra da eşi Nezihe ile oğlu Kerem'i 7 kişi oldular. Kerem 6 yaşındaydı. Paris'e ilkokula gidiyordu. Doğduğu zaman Yaşar Kemal, Nazım'ın Kerem gibi şiirinden esinlenerek ona Kerem adını önermişti. Babası da ona fırsat buldukça Kerem gibiyi okurdu. O da şiiri ezberlemişti. Yani o yaşta Nazım'ın kim olduğunu biliyordu. Kerem heyecanlandı ve Nazım'ın elini sıkarken "Bonjour, monseigneur," dedi. Nazım'ın yanıtı şu oldu. "Oğlum, ben Monsieur falan değilim, ben senin amcanım." Nefis bir Mayıs sabahıydı. Paris'te az görülen aydınlık ve güneşli bir hava. Yola koyuldular. Herkes sokaklara dökülmüştü. Her yer tıklım tıklım doluydu. Hıfzı Nazım'ın sesini banda almak istiyordu. Elinde UNESCO'dan ödünç aldığı bir Nagra ses alma makinesi vardı. Nazım'a, üstad dedi, izin verirseniz konuşmalarımızı banda alacağım. Bence hiç sakıncası yok, belki iyi bir şeyler çıkar. Araba yürüyor, teyp çalışıyordu. Nazım, Abidin'e, istikametin yeni Türkçesi nedir diye sordu. Yön, hani yönelmek yok mu onun gibi? Peki yan nedir? Taraf. Doğru ya. Hıfzı Topuz sordu. Üstad, Havana'da Fidel'le neler konuştunuz? Çok görkemli bir tören yapıldı. Ben de ondan esinlenerek Havana Röportajı adlı uzun bir şiir yazıyorum. Ne zaman dinleyeceğiz? En kısa zamanda. Daha tamamlanmadı ama yazdıklarımı okurum. Mesela yarın. Kabul. Otele gel konuşalım. Araya başka konuşmalar girdi. Sonra Nazım yeni bir konuya geçerek anlatmaya başladı. Hıfzı, bende 3 vesika var. Zannediyorum ki ömrümün 3 büyük vesikası. Birincisi şu, Moskova'ya geldiğimin haftasında Moskovalılarla Politeknik Müzesi'nde büyük bir salonda ilk karşılaşmayı yaptık. Tuttular bana, orada adet olduğu üzere çeşitli sorular sordular. Soruları kağıtlara yazıp gönderiyorlar ama o kadar çok soru geldi ki cevap vermeme imkan yok. Sabaha kadar konuşmam gerek. Öbür sefer cevap veririm, dedim. O kağıtları soktum cebime, geldim eve, açtım okuyayım diye. Bir de ne göreyim? Birinde. Bir fotoğraf, küçücük, vesikalık bir fotoğraf, gözlüklü bir delikanlı. Belki uzun zaman tene yakın bir yerde kalmış çünkü kağıt sararmış. Aynı zamanda da tenin kağıda verdiği yumuşaklık var. Fotoğrafı çevirdim, arkasında şöyle bir yazı. Oğlum Moskova'yı savunurken öldü. Ben de bir tek fotoğrafı var. Sana verecek başka bir şeyim yok. Lütfen kabul et. İmza annesi. Deliye döndüm. Ertesi gün bütün gazeteleri sordum. Yahu kim bu kadın? Benim hakkım yok bu fotoğrafı almaya. Hala her karşılaşmada sorarım, bana o fotoğrafı veren kadın kimdi diye. İkinci vesika şu. Bir mektup aldım. Diyor ki, öğretmenim, 25 yaşındayım. Birdenbire gözlerimi kaybettim. Bir ay uyku ilaçlarını biriktirdim kendimi öldürmek için. Hemşireler bana akşamları kitap okuyorlardı. Kendimi öldürmeye karar verdiğim gün, yani 2 gün önce hemşirelere, yahu bana şiir okuyun dedim. Senin kitabını okudular. Teşekkür ederim. Yaşamaya karar verdim. Ölmeyeceğim. Utanıyorum ölmek istediğim için. İnsan çalışabilir kör gözleriyle. Adresi falan da var. Üçüncü vesikada şu. İtalya'da ilk kitabım çıktığı zaman bir delikanlı ile bir kız birlikte yazmışlar bana. Mektup, Nazım Hikmet, Moskova diye geldi. Oğlan diyor ki, biz sevişiyorduk. Ben İtalyanım ama utangaç bir delikanlıyım. Bir türlü kıza kendisini sevdiğimi söyleyemiyordum. Geçenlerde sizin kitabınız çıktı. Orada bir şiir var. Onu kesip sevdiğim kıza yolladım. İşte halim böyledir dedim ve sayenizde evlendik. Herkes bastı kahkahayı. Hıfzı bir süre önce Paris'te sosyalist bir kızla tanışmıştı. Kız Hıfzı'nın Türk olduğunu öğrenince ben bir tek Türk biliyorum, o da Nazım Hikmet demişti. Ona bir şiir yazmıştım, bir dahaki buluşmamızda sana o şiiri getiririm. Gerçekten de kız o şiiri Hıfzı'ya getirdi. O gün gezide şiir Hıfzı'nın yanındaydı. Nazım'a o kızla konuşmalarını anlattıktan sonra şiiri uzattı. O da sordu. Hıfzı, kız nasıl, güzel mi? Çok hoş bir kız. Sarışın, uzun boylu, Vera'yı andırıyor. Aşk olsun, bunu bana şimdi anlatıyorsun. Vera yokken anlatsaydın ya. Abidin, Nazım, senin aklın hala başkalarında kalıyor diye kahkahayı bastı. Şaka ediyorum, şaka. Benim artık Vera'dan başkasına bakacak halim mi var? O akşam ayrılırken Hıfzı ile Nazım ertesi gün için randevulaştılar. Hıfzı ertesi sabah Hotel de la Harpe'a gitti. Nazım odasının penceresinden bakıyordu. İkinci katta buluştular. Vera, Abidin'in eşi Henriette ile birlikte Saint-Michel bulvarında bir kafenin terasında hava almaya çıkmıştı. Nazım yine gayet zarifti. Koltukları kuruldular, ses alma makinesi çalışıyordu. Nazım, sana önce saçları saman sarısını okuyacağım dedi. Sonra da Havana röportajını. Ve başladı okumaya. İkisi de uzun şiirlerdi. Şiirler bitince Hıfzı, üstad dedi. Banta daha yerimiz kaldı. Bir şeyler daha okur musunuz? Nazım bunun üzerine, İlk Roma akşamım, ayrılık, bu yıl güz başlarında güneyde, rüzgarlı bir güvertede, arılar ve denizin üstünde ala bulutu okudu. Bu yıl güz başlarındayı okurken bir arı dili sürçtü. Bula balanır gibi diyecek oldu. Sonra tüh Allah kahretsin, sil bunları dedi ama Hıfzı bunları silmeye kıyamadı. Bant daha dolmamıştı. Hıfsı, üstad dedi. Salkım Söğüt'ü de okur musunuz? Okuyamam. 40 yıl oldu onu yazalı. Okurken belki birkaç dizeyi atlarım, ayıp olur. Bu, Hıfsı ile Nazım'ın son buluşmaları oldu. Ertesi yıl Hıfsı bir yıllığına Kongo'ya gitti. O sırada Nazım 3. kez Paris'e gelmişti ama görüşemediler. 23. ayrımın sonu, sayfa 299.